Ayrım 40, sayfa 508. Kilise mihrabında örtüler yere serildi ve çocuklardan bazıları yattılar. Arusyak, merdivenin alt basamağının iki katı altında bulunan sarnıçtan su getirdi ve bir duvarda dizili olan yedek malzemelerini gözden geçirmek için gitti. Vartan, gözlerinin içine bakan birkaç çocuğa odun ateşini nasıl kurulduğunu, ıslak dalları niçin soyduğunu ve kuru odunu nasıl kestiğini açıkladı. Bir avuç dolusu samanın yardımıyla ateşi tutuşturduktan sonra sindi. Şimdi attıkları dalların suyu damladığından neredeyse sönüyordu. Fakat alev galip geldi, ışığıyla kubbenin yarı dairesini yeniden dolduran aydınlık bir ateş çatırdadı. Arusyak, yakıt tasarrufu yapmak için feneri söndürdü. Sağlam dal parçalarından yaptıkları geçici bir sacaya su dolu kazanı astılar. Uyumuş olan çocuklar uyandılar ve hepsi birden ateşin etrafına dizildiler. İçgüdüsel olarak oğlanlar Vartan'ın, kızlar Arusyak'ın etrafında toplandılar. Sıcaklık vücutlarını yavaş yavaş ısıttıkça gevşediler. Gözleri parlıyordu. Ateşten yükselen yoğun duman arasından Vartan, Arusyak'ın nasıl soğan doğradığına ve patates soyduğuna baktı. Aşk dolu uzun bir bakış alışverişinde bulundular. Anuş sürekli öksürükler içinde ancak 8 yaşlarında olan ablasının kollarında yatıyor ve ateşli gözleriyle Arusyak'ın en küçük hareketini izliyordu. Kilisede ateş yakılır mı diye sordu, oğlan ve dans eden gölgelerin yarı yarıya kapatmış olduğu freskleri gösterdi. Evet dedi Vartan, çünkü artık burası uzun zamandan beri kilise değil. Sevgili Tanrı burada oturmuyor mu? O her yerdedir, hatta bizlerden tek tek her birimizin içindedir. Küçük bir kız ciddi biçimde açıkladı. Bu çok komik, asla hissedilmiyor. Daha büyük çocuklar bu neşenin nedenini anlamış olarak küçüklerin hemen arkalarından yaptıklarına gülüyorlardı. Arusyak kuzu etini küçük parçalar halinde kesti ve bulgurlu suyla kaynayan tencereye attı. Haftalardır yalnız yaşayan gözdesi bu çocukların onun sesini duyma ihtiyacında olduklarını hissettiği için Vartan'a cevabını zaten bildiği bir soru sordu. İnsanlar bu kiliseyi taşın içine niçin oydular? Gözleri genç kadının niyetini o kadar açık ifade ediyordu ki Vartan çocuklara döndü. Düşmanlarından korunmak için. O zamanlar bu bölgeyi haydut çeteleri tehdit ediyordu. Yani ahali yeraltı şehirlerine çekiliyordu. Girişleri büyük kayalarla kapatıyorlardı ve orada barış içinde yaşıyorlardı. Onlara Kapadokya'daki ilk Hristiyanların yaşamını, bu freskleri çizmek için kullandıkları tekniği ve bir zamanlar volkanlardan kırılmış bu taşları anlattı. Susarak dinliyorlardı. Onlara çok eskilerde kalan bu yalın yaşam konusunda anlatılana yoğunlaşmış, var olma üzerine bilgiler veren bu sözlerden büyülenmişlerdi. Vartan, Halep'teki çocuklarda gördüğü bilgi açlığını bu çocukların da gözlerinde hissetti ve içi ısındı. Susunca Arusyak, çocuklardan çoğunun daha önce duymuş oldukları, hatta bazılarının sözlerini ezbere bildiği bir ağıt söyledi. Şarkıyı annesinden hatırlayan bir oğlan çekinerek sordu. Bu nedir? Bir yetim evi mi? Doğrudan doğruya işlenerek Aram cevap verdi. Anne babası artık olmayan çocuklar için bir yer. Oğlanın gözleri yaşla doldu. Oval yüzü ve düz kesilmiş saçlarıyla başı palamut gibi görünüyordu. Vartan bir yetim evi diye düzeltti. Çocukların sevildiği, sayıldığı bir evdir. Onlar yatakta uyurlar ve doyuncaya kadar yiyebilirler. Bir şeyler öğrenirler ve geleceklerini hazırlanırlar. Kısa süre önce ziyaret ettiği Halep'teki yetim evini tarif etti. Dört bir taraftan sorular geldi. Asla üşünmeyen, açlık çekilmeyen, korkulmayan bu yer çocuklara bir cennet gibi geldi. Uyuyan küçük kız kardeşini sallamakta olan Gulina sordu. Sizin anneniz babanız onlar da mı öldü? Evet, uzun süre önce. Fakat benim bir oğlum var, adı Thomas. Sizin yaşınızda. Neredeyse 2 yıldır ondan hiç haber alamadım. Ben bakılabildiği bir yetim evinde olup olmadığını bilmek isterdim. Vartan'ın duygulanması çocukların gözünden kaçmadı ve derin bir sessizlik oldu. Havayı yumuşatmak için Arusyak diri bir sesle duyurdu. Çorba hazır. Baştan çıkaran bir kokunun yayıldığı tencereyi ateşten aldı. 2 kaşık ve 4 teneke bardaktan başka şeyleri yoktu. Bu yüzden önce en küçükleri yedirdiler. Hepsi içinde kuzu eti parçaları yüzen tencereden direkt koyu çorbayı kaşıkladılar. Arusyak herkesin payını alması için onları gözlüyordu. Daha büyük çocuklar ve 2 yetişkin kalanı paylaştılar. Hava neşeliydi. Birine bir geğirme gelince kahkahalar patladı. Arusyak Anuş'u kucağına almış, ona kaşıkla yediriyordu. Ufaklık güçlükle yiyor ve öksürük nöbetleriyle sarsılarak içiyordu. Arusyak Vartan'a kıçamak baktı. Vartan cevap verdi. Göreceğiz. Aram'ın azarlamaları hiç bitmiyordu. Herkese yatacağı yeri gösteriyordu. Çünkü bir çocuk mutlaka belirli bir diğerinin yanında yatmak istiyordu. Sık sık ateşin yanına kaçıyorlardı. Bazıları karanlık kilise odasında uzaklaşıyordu. Gruptan biraz uzakta Vartan hala Arusyak'ın kollarında yatan küçük Anuş'u muayene ediyordu. Çocuğun gömleğini kaldırdı. Nefesini dinlemek için kulağını inip kalkmakta olan kaburgalarına koydu ve iyiye işaret etmeyen kuru ince bir hırıltı duydu. Derin nefes alırken guruldama gibi bir sesti. Sanki ciğerleri sıvı doluymuş gibi geldi. Yüksek ateşi vardı. Bir zatülcenp mi? Bir akciğer iltihabı mı? Onu tam bilmiyordu. Neresi ağrıdığını sorduğu çocuk ona başını, boynunu ve göğsünü gösterdi. Yanaklarını okşadı ve ona gülümsedi. Hemen daha iyi olacağı sözünü verdi. Arusyak onun bu sahte iyimserliğini bozmadı. Kararını öğrenmek için onunla yalnız kalana kadar beklemeyi tercih etti. Kadın kıza bir abla şefkati gösteriyordu. Mihbarın sıcaklığı hoştu. Çünkü kubbeli duvar ısıyı geri yansıtıyordu. Yorganlarına ikişer sarılmış çocuklar hemen uyumuşlardı. Aram kendisi ve iki yetişkin için karanlığa ve soğuğa karşı bir çeşit koruma olacağını düşündüğü için odanın girişinin yanında bir yer hazırlamıştı. Arusyak yüksek sesle dua edelim dedi. Yoksullar için dua edelim. Yiyeceğimiz olduğu için Tanrı'ya şükredelim. Ondan bizi korumasını dileyelim. İçine hemen ince çocuk seslerinin ve Vartan'ın tenor sesinin karıştığı hayır Mary söyledi. Kadın Aram'a biz bir şey daha konuşmak zorundayız. Vartan ve ben dedi. Uzun sürmez. Uyku sersemi olan iyi geceler dedi. Feneri almadan kilisenin sağ tarafında çıkan girişe geçtiler. Ateşin ışığı artık onlara kadar gelemiyordu. Bu durumda onlar derin karanlık boyunca duvara dokunarak ilerlediler. Önden giden Arusyak, ben burayı iyi bilirim diye fısıldadı. Buradan başka bir odaya geçiyoruz. Birdenbire duvar parmaklarının altında kayboldu. Vartan, ışığı Arusyak'ın gözlerini alan çakmağını yaktı. Arusyak'ın arkasında, Frek üstünde duran bir Aziz'in soluk gözleri aydınlandı. Ardından karanlık katılaştı. Arusyak elini Vartan'ın omzuna koydu. Bana doğruyu söyle. Anuş'un neyi var? Bir doktora ihtiyacı var. Cevap üzgün, bir derin ağlamaydı. Çaresiz adam, bunun imkansız olduğunu biliyorum dedi. Muhtemelen hiçbir şeyin faydası olmayacak. Onun neyi var? Sanırım bir akciğer iltihabı. Bedensel yapısı zayıf olduğu için neredeyse hiç şansı yok. Arusyak kendini erkeğin göğsüne attı. Vartan bir elini ona doladı ve gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü okşadı. Dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Peki onu ben yanıma alsam? Çok geç. Saçlarının hafifçe okşamakta olan Vartan'a yaslanmış ağlıyordu. Yeniden sakinleşinceye kadar uzun zaman geçti. Nihayet alçak sesle konuştu. Sadece Anuş'tan dolayı değil. Bu çok zor Vartan. Her defasında onlardan ayrılmak zorunda kalmak bana çok zor geliyor. Onları sadece birkaç kez görsem bile bağlanıyorum. Onların sevilmeye ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu hissettin mi? Kaderle baş etmeyi beceremiyorum. Onların hepsini yanımda alıkoymalı, onlara sevgi vermeliydim, onları mutlu etmeliydim. Bunu istiyordum. Seni çok iyi anlıyorum. Fakat bu durumda onlarca çocuğa yeni bir hayata başlama imkanı verdiğini düşünmelisin. İçinden Bartan'dan bir çocuk sahibi olma arzusu yeniden uyandı. Ama daha önce olduğu gibi bunu ifade etmeye cesaret edemedi. Babasının kışkırtıcı bakışlarına sahip küçük bir oğlan veya kendini içinde keşfedebildiği bir küçük kız. Başını kaldırdı ve karanlıkta erkeğin dudaklarını araladı. Tutkuyla öpüştüler. İlk olarak Aram kalkmıştı. Külün altındaki koru deşti, odun koydu ve sessizce dışarı çıktı. Çeşmeden su getirdi ve eşeğe verdi. Gün ağarmış, güneş karlı manzarada görünmüştü. Gökyüzünden gaklayarak bir karga uçtu. Aram iki yıllık illegal yaşamında alıştığı üzere dikkatlice dışarı çıktı. Bakışını dar vadide gezdirdi, ufka baktı, bakışlarını görüşünü engelleyen dağa dikti. Hareket eden hiçbir şey yoktu, geri döndü. Vartan suyu ısınmaya koydu. Günaydın Aram, iyi uyudun mu? Bir dağ sıçanı gibi. Dışarıda hava yumuşak ve güneş çıktı. Belki Papadmetyus bugün gelir. Arusyak kalkar kalkmaz Anuş'un hasta yatağına koştu. Kızı hala uyumakta olan ablasının kollarından aldı. Vartan'a göstermek için ateşin yanına taşıdı. Kızıl yanaklarına bak diye bağırdı sevinçle. Bu iyi bir işaret. Vartan Anuş'un alnına dokundu. Ateşi düşmüştü. Düzensiz, hırıltılı nefes alışı daha açık duyulur olmuştu. Üzgün konuştu. Maalesef bu kızıl lekeler akciğer iltihabının tipik belirtisidir ve bu da kızın boynunu ve bluzunu kirleten koyu pas rengi balgamı gösterdi. Arusya korkarak başını çevirdi. Dişlerini sıktı. Vartan'ın eliyle küçük hastanın sırtını okşadı. Omurga ve ensesindeki kasılmayı tespit etti. Bunlar bir menenjit belirtisiydi. Anuş gözlerini açtı. Başın ağrıyor mu? Başını salladı. Dünden fazla mı? Tekrar bir evet. Zayıf öksürüyordu ve cam gözleriyle ona dik dik bakıyordu. Vartan o zaman hastalığa karşı koymaktan vazgeçtiğini, pes ettiğini anladı. Durumu hakkında masum yalanlar söylemek artık anlamsızdı. Bu küçüğün gücünü asla yeniden toplayamayacağını, vücudundaki yaşamın içgüdüsel olarak söndüğünü hissediyordu. Vartan ona olan tüm sevgisini bakışlarına yüklemeye çalıştı. Hasta onu anlamıştı çünkü sakalına dokunmak için elini uzattı. Onun kemikli küçük parmaklarını öptü. Zayıflığına ve gözlerinin altındaki halkalara rağmen onu güzel buldu. Kızarmış yanakları yüzüne artık organizması olmayan bir balığın görüntüsünü vermişti. Onun için herhangi bir şey yapamamaktan doğan çaresizliğine lanet okuyan Vartan öfkeye kapıldı. Onun bunu fark etmemesi için ateşin öbür yanında duran Aram'a döndü. Su kaynadı mı? Arusyak, Vartan'la Anuş arasındaki sessiz diyaloğu izlemiş ve anlamıştı. Göğsüne bastırdığı bu çocuk ölebilirdi. Sessizce dua etmeye başladı. Vartan ıhlamur çayı döktü ve Arusyak Anuş'a içirmeye çalıştı. Ama kız yutkundu ve kusmak zorunda kaldı. Titriyor dedi Arusyak. Bu daha da kötüsüydü. Anuş'un sancıları vardı. Onu yatır ve yanında kal. Ben diğerleriyle ilgilenirim. Bulgurdan bir lapa hazırladı ve çocuklara kahvaltı yaptırdı. Sonra temiz hava almaları için onları dışarı açılan odaya götürdü. Gulina ötekilerle birlikte gitmeyi reddetti çünkü hasta kardeşini yalnız bırakmak istemiyordu. Onlarla ilgilenmek lazım dedi Vartan Aram'a. Oğlan kendisinin de çok eğlendiği körebe oynadı onlarla. Vartan oyunlarına katıldı, yorulduklarında çocuklara şaka yollu sorular, bilmeceler sordu. Öğleden sonra Anuş bir felç geçirdi. Hastalık Vartan'ın düşündüğünden daha hızlı ilerliyordu. Arusyak küçük ağır hastanın yatağında sürekli ağlayan Gulina ile birlikte nöbet tutuyordu. Akşamleyin herkes uyuduktan sonra Vartan Aram'ı uyandırdı. Bir şey söyleme, benimle gel. Oğlan susarak itaat etti. Merdivene geldiklerinde Vartan feneri yaktı ve yeraltı şehrinin içinin en derinine kadar indiler. Ne var Vartan? Küçük ölecek. Bir mezar kazmalıyız. Üzgün sesi Aram'ı etkilemişti. Oğlan Vartan gibi bir adamın neredeyse hiç tanımadığı bir çocuğun ölümüne böyle kalpten üzülmesini anlamıyordu. Vartan kolunu onun omuzuna koydu. Aram, gerçekten tam bir adam olmak demek, duyguları olmak demektir. Paylaşma, acıma, dostluk, sevgi. Duygulanmayan biri canavardır veya en azından bir hayvan. Senin düşmanların olarak gördüğün insanlar gibi. Bunu asla unutma. Aram şimdi duyduğu bu sözler üzerine düşünürken Vartan uygun bir yer aramak için tek tek odaları yokladı. Oğlan 2 yıl önce kendini korumak için kurduğu kayıtsızlık duvarının ufalandığını hissetti. Vartan uzun bir koridorun sonundaki küçük bir mağarayı seçti. Bıçağının ucuyla yere Anuş'tan biraz daha büyük bir dikdörtgen çizdi ve bir kılıç namlusunu kazma gibi kullanarak kazmaya başladı. Aram kımıldamıyordu. Yardım etmek istemez misin? Neyle? Kılıcında. Oğlan dehşet içindeydi. Babasından kalan silah. Taş sert değil, kuru ekmek gibi ufalanıyor. Daha sonra senin kılıcını bilerim. Aram işe gönülsüz koyuldu. Biliyor musun, sevilen bir insanı gömmek bir düşmanı öldürmekten daha zordur. Daha önce birini öldürdünüz mü? Tanrı'ya şükür bunu yapmak zorunda hiç kalmadım. Ben gözümü kırpmazdım, tüm canileri öldürürdüm. Ve böylelikle bizzat cinayet işlemiş olurdun. Öç almaktır bu, biraz başkadır. Çok sayıda Ermeni'yi katletmiş olan zaptiyeler de haklı olduklarını düşündüler. Aram cevap vermedi ve sert taşı kazmaya başladı. Yavaş yavaş terledi ve kazağını çıkardı. Vartan, nerelisin diye sordu. Gemerek yakınlarından. Vartan'a soracak fazla şey bırakmadan kesik kesik cümlelerle hayat hikayesini anlattı. Kardeşleri, babası ve amcası köyün diğer erkekleri gibi alınıp götürülmüştü. Dağlara vardıklarında onları vurmak için bir yamacın eteğine dizmişlerdi. Ateş başlayınca babası onu yere itmiş, az sonra da kendisi Aram'ın üzerine düşmüştü. Babasının ve kardeşlerinin kanına bulunan, Aram, ölüler arasında yaşayan tek kişi kalmıştı. Kaçmak için karanlık bastırıncaya kadar beklemişti. Ertesi sabah köye geri gelmiş, kadınları ve çocukların götürüldüğünü görmüştü. Çevrede birkaç köylü, jandarmaların yanlarına alamadığı az sayıda eşyayı topluyormuş. Ötekiler, aileleriyle birlikte terk edilmiş evleri işgal etmişti. Aram, dağlara kaçmış, yabani meyve ve çiftliklerden çaldıklarıyla yaşamıştı. Kış gelince köylerde dilenmişti. Ondan daha küçük olan bir başka oğlan kardeşiyle birlikte ona katılmıştı. Birlikte. Yunanların yanında çalışacakları Kapadokya'ya gelmişlerdi. Aram orada Kerim ve Arusyak'ı tanımıştı. O zamandan beri onlara misyonerlere teslim etmek üzere Ermeni yetim çocukları aramakta yardım ediyordu. Vartan onun ensesini okşadı. Baban bunları görse seninle gurur duyardı. Aram içinden yükseldiğini hissettiği gözyaşlarını Vartan görmesin diye başını çevirdi. Çukur bir metre derinleşene kadar kazdılar. Kenara yığılmış kaya parçalarıyla cesedi örtebilirlerdi. Kiliseye geri döndüler ve Vartan Arusyak'ın uzandığı yere gitti. Kadın uyumuyordu. Yana yatmış başını dirseği üzerine diktiği kulağına dayamış uyumakta olan Anuş'u bekliyordu. Vartan çocuğun nabzının çok zayıf ve nefesinin neredeyse tükenmiş olduğunu fark etti. Açıkça komaya girmişti. Vartan Arusyak'ın kulağına dinlenmeye çalışmalısın diye fısıldadı. Ben uyanık kalacağım. Ben de uyuyamam. En iyisi sen dinlen. Adam oturdu ve başı elleri üzerinde uykulu halde genç kadına baktı. Arkasından uykuya daldı. Vartan diye fısıldadı kadın. Vartan. Onun titreyen sesini duyup şişmiş gözlerini görünce Anuş'un öldüğünü anladı. Cesedi kilisenin orta kısmına götürdüler. Arusyak onu soydu ve yıkadı. Anuş'u kendi çocuğuymuş gibi dikkatle kuruladı. Gözyaşları bitmişti. Bir melek gibi görünüyor. Birdenbire bir çığlık onları irkiltti. Anuş, Anuş. Kulina bir karabasandan uyanmıştı ve kardeşini arıyordu. Onu buraya getirebilir misin diye Vartan'dan rica etti Arusyak. Kız hıçkırıklara boğuldu ve kendini cesedin üzerine attı. Ona sarıldı ve öpücüklere boğdu. Gulina geçmişinin ve yok edilen ailesinin son üyesini kaybetmişti. Şu andan itibaren dünyada yapayalnızdı. Arusyak ve Vartan acısını iyice boşaltabilmesi için onu bir süre rahat bıraktılar. Sonra genç kadın teselli etmek için genç kızı kendine çekti. Anuş için ağlama. O şimdi cennette. Şu andan itibaren artık o seni koruyacak. Onun ne çok acılar çektiğini düşün dedi Vartan. Artık mutludur. Arusyak kızı yavaşça kendinden uzaklaştırdı. Biz onu yeniden giydireceğiz. Gulina gözyaşlarını içine akıttı ve Arusyak'a yardım etti. İçinde jandarmalar tarafından sürüklenen annesinin son sözleri yankılanıyordu. Gulina, kardeşine dikkat et. Sizi seviyorum. Gözyaşlarını sildi ve Anuş'un ellerini birleştirdi. Vartan cesedi ölünün sadece yüzünün açık kalacağı şekilde köşelerini kapattığı temiz bir örtünün üzerine kaldırdı. Dua etmek için yan yana diz çöktüler. Sonra oturdular. Ortalarında duran kızın arkasında Vartan ve Arusyak birbirlerini teselli etmek için karşılıklı el tutuştular. Gulina, o çok güzel dedi. Uyuyormuş gibi görünüyor. Durdu ve sonra düşünceli bir biçimde devam etti. Anuş asla yakınmadı. Hastalanmadan önce çok gülerdi. Köylünün yanında kalırken bana mutfakta yardım etmişti. Tavukları yemlerken, bahçeyi sularken. Bir süre daha kardeşinin hatıralarını iki yetişkin insan için değil, kendisi için yeniden canlandırmıştı. Şafak vaktine kadar birlikte oturdular. Çocuklar arkadaşlarının ölümünü öğrenince farklı tepkiler gösterdiler. Birkaçı ağladı. Diğerleri ölümün kendilerini korkutmadığını gösteren bir rahatlık içine girdiler. Sarsılmazlık gibi bir şey gösterdiler. Uzattığı kolunu bir fener tutan Aram önden gitti. Vartan yeraltı mezarlığı olarak hazırlamış olduğu odaya cesedi taşırken diğerleri onu takip ettiler. Yağları olmadığından ritüel yıkanmaları için su kullandılar. Ölünün alnına, ellerini ve ayaklarını haç işareti yaptılar. Arusyak dualar okudu. Örtüye sarılı beden mezara bırakıldığında ümitsiz Gulina şuurunu kaybetti ve bağırmaya başladı. Arusyak onu kiliseye geri götürdü. Göğüslerine katlanmış elleriyle diğer çocuklar bakışlarını gri taştan mezara diktiler ve şimdi artık ebediyen kaybolan vücuttan gözlerini ayıramadılar. Bu ölüme bir anlam kazandırılmalıydı. Vartan hazırlıksız konuştu. Efendimiz, Yüce Tanrı, biz kardeşimiz Anuş'u sana teslim etmek için burada toplandık. Onu bir melek gibi sonsuz alemini meleklerin arasına al. Ey sen, şimdi mutlu bir insan olarak ailesine kavuşmuş olan Anuş. Bir daha asla açlık, yokluk, susuzluk, acı çekmeyecek üşümeyeceksin. Aksine sonsuz mutluluğu tanıyacaksın. Bizler için İsa'dan barış, mutluluk ve merhamet dile. Amin. Mezarın içine bir avuç dolusu kum attı. Aynısını çocuklar yaptılar. Çukur dolunca kılıcıyla duvara şu yazıyı yazdı. Hepimiz sevdiğimiz insanları kaybettik. Ama onların matemini sürdürmeyeceğiz. Biz daha nice yıllar yaşamak zorundayız. Çünkü ölülerimiz içimizde yaşamaya devam ediyor. Onu asla unutmayın. Küçük anuşu. Eğer bir gün umutsuzluk içinde kalırsanız sizin gibi gün ışığını görme şansı olmayan anuşu düşünün. Kitabesi şöyleydi. Anuş Magaryan. Tanrı'nın Meleği 1913-1917. Vartan küçük ölünün yaşını uyan bir yıla tahminen karar vermişti. Yeniden yukarı çıkmadan önce birkaç çocuk onu zihinlerine kazımak istermiş gibi parmaklarıyla yazılan harflere dokundular. Kilisede Vartan Gurine ile konuşmak için ona doğru eğilmiş bir adamın yanındaki Arusyak'a baktı. Muhterem Matthews dedi Aram. Tahminen 60 yaşlarındaki misyoner uzun boylu ve belirgin biçimde zayıftı. Çünkü paltosu ona bol geliyordu. Kürk başlığının beyaz kenarları ve sarı kaşları kızıl yüzünü çevriliyordu. İnce dudakları gülümser gibiydi. Soluk gri gözleri büyük bir hümanist etki yaratıyordu. Arusyak önce onu çocuklara tanıttı, sonra onu yolculuk hazırlıklarını yapmak üzere Vartan'la baş başa bıraktı. El sıkıştıktan sonra misyoner Vartan'ın koluna girdi ve onu kilisenin arka tarafına çekti. Bay Balyan, sizi nihayet tanıdığıma ne kadar çok sevindiğimi bilemezsiniz. Ben de aynı şekilde muhterem efendim. Sizin Halep'teki ziyaretinizi kaçırmam çok yazık oldu. Bu beni de çok üzdü. Size bir çay ikram edebilir miyim? Zahmet etmeyin. Benim arabada bir termosum var. Derhal geri dönmek zorundayım. Tanışmamızı derinleştirmeye maalesef zamanımız olmayacak. Bu Vartan'ı üzdü çünkü aralarında hemen bir sempati parıltısı doğmuştu. Buna hiç şaşırmadı. Çünkü Arusyak karakter olarak birbirlerine benzediklerini Vartan'a söylemişti. Bunun için başka bir fırsat doğacaktır efendim. Mutlaka burada veya Halep'te. Karım bana dans eden derviş grubuyla yeni bir turneye katılmak niyetinde olduğunuzdan söz etti. Çok daha yararlı olabilirdim. Papaz Vartan'ın tereddüdünü fark etti ve itiraz etti. Bundan daha yararlı olamazdınız. Makalelerinizde yurt dışındakileri uyarıyorsunuz. Fakat çok daha önemlisi bize getirdiğiniz bilgilerdir. Biz o bilgilerle yetim çocukları arayıp buluyoruz. Ayrıca Adana'dan bulup getirdiğiniz küçük kız Nairi'den haber aldım. Şimdi Beyrut'ta yaşıyor. Aradan birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Vartan yol kenarında bulduğu küçük kızı gözlerinin önüne getirdi. Tüm yetim çocukları temsilen onun hakkında bir makale yazabilirdi. Yavaş yavaş merdivenden döndüler ve mihraba girdiler. Arusyak en küçüklerin giymelerine yardım ediyordu. Savaşın gidişatı hakkında taze bilgileriniz var mı efendim? 2 aydan beri yeni hiçbir şey yok. Bütün insanlık için ne büyük bir felaket. Fakat hala her şey kaybedilmiş değil. Dünyayı yeniden kuracağız. Veya daha doğrusu bununla çocukları göstermişti. Vartan cevap verdi. Benim halkım için yaptıklarınızı binlerce teşekkür ederim. Tanrı'nın bir kulu olarak bu benim görevimdir. Bay Balyan, ben sadece görevimi yapıyorum. Çocuklarla birlikte yanlarına gelen Arusyak, biz hazırız dedi. Ne kadar sıcak yürekli bir kadın diye fısıldadı misyoner. Gerçekten de öyle. Önüne 2 at koşulmuş parmaklıklı büyük bir araba mağaranın önünde bekliyordu. Aram semerlemiş ve yüklemiş olduğu eşekle onun yanında duruyordu. Duygulu veda sahnelerinden sonra özellikle Aram'la çocuklar burada yükleme yerinde toplandılar. Keçi derileri ve battaniyeleri örtündüler. Uzun zamandır sevdikleri tek insanları bırakmak zorunda kaldıkları için kendilerini korkak hissediyorlardı. Yalnız değilsiniz dedi Vartan onlara. Kız ve erkek kardeşleri olarak gelecekte birbiriniz için olacaksınız. Kevork'un söylediklerini düşündü. Biz çoban köpekleriyiz. Önünde yolu açıktı. Hayatı savaş sonuna kadar geçen yıl nasılsa gene öyle olabilirdi. Gezgin bir müzisyenin hayatı. O elbette yazmak zorundaydı ama o aynı zamanda Thomas gibi küçük oğlanlara ve Nairi gibi küçük kızlara da yardım etmek zorundaydı. Araba batı istikametine gitmek için döndü. Matthews geride kalanları son bir kez selamladı. Arusyak gözleri yaşlı çocuklara bağırdı. Hepiniz mutlu olun. Vartan kolunu omzuna koydu ve onu hafifçe sarstı. Mutlu olacaklar Arusyak, senin sayende ve Aram'ın atalarının hatırı için yaptıklarıyla mutlu olacaklar. Oğlan hala yana açılmış kollarıyla el sallıyordu. Rahibin arabası bir tepenin arkasında kayboldu. Arusyak cesaretini kaybetmiş bir şekilde eve dönelim dedi. Aram eşekli önden gitti. Vartan ve arkadaşı onu arkadan kol kola girerek izlediler.